Hayat güzeldir de şimdi de yanımızda kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Maraşlı var. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Şimdi kardiyoloji uzmanı olarak ne tür rahatsızlıkların tedavisini, teşhisini yapıyorsunuz?
Kardiyoloji uzmanı olarak öncelikle kalp damar rahatsızlıkları ülkemizde de çok sık görülüyor. Bunun dışında tansiyon yüksekleri, hipertansiyon dediğimiz hastalık, kalp yetersizlikleri, ritim bozuklukları ve bunun yanında diğer sistemik hastalıkların kalbe etkisini araştırıp tanısını koyup tedavisini ve takibini yapmaktayız. Evet.
Peki kalp damar hastalıklarının belirtileri nelerdir? Yani şimdi ekran başında seyircilerimiz varsa benim kalbimde, damarlarımda, tansiyonumda bir sorun var demek için ipuçları neler? Kendimizi dinlersek.
Öncelikle bu belirtilerin başında göğüs ağrısı gelmekte. Bunun dışında nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma, yürürken ya da merdiven çıkarken ya da ev işi yaparken kendini daha yorgun, halsiz hissetme, çarpıntı şikayetinin bulunması. Bunun dışında bayılma bile bazen kalp damar rahatsızlıklarının belirtileri olabilir.
Göğüsü olabiliyor. Evet. Peki kimler risk altında? Yani genetik faktörler burada devreye giriyor mu?
Tabii ki. Öncelikle 40 yaş üzeri erkekler ve menopoz sonrası bayanlar öncelikle Türkiye'de risk altındaki gruplar.
Risk grubu.
Risk grubu. Bunun dışında bu riski artıran ne gibi etmenler var dersek, kişide tansiyon yüksekliğinin bulunması, diyabetinin bulunması, vücut kitle indeksinin yüksek olması, kilolu olması, obez olması, kolesterol yüksekliğinin olması, tabii ki hareketsizlik
kötü
çok
beslenmek.
Önemli. Kötü beslenmek, sigara, aile öyküsü, stresli yaşam, bu gibi faktörler arttıkça, kişinin hayatında arttıkça, tabii ki riski daha da
risk grubunun içine artıyor, doğru evet. Giriyorlar. Peki nasıl koruyacağız kendimizi?
Nasıl
kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler var mı? Özellikle de risk grubunun içerisindeyse.
Tabii ki değiştirebileceğimiz de bunların içerisinde etmenler var. Özellikle hareket. En önemlisi hareket. En az 3 gün, yarım saat.
Kalbi güçlendiriyor değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle yürüyüş. Sigara kullanıyorsak mutlaka sigarayı bırakacağız tamamen. Eğer bu saydığımız hastalıklarımız varsa, tansiyon gibi, diyabet gibi, kolesterol yüksekliği gibi hastalıklarımız varsa da bunların kontrolünü sağlayacağız. Yani ne kadar iyi kontrol edersek bu tür rahatsızlıkları daha az bu hastalığa yakalanma riskimiz oluyor. Ve diyelim ki yakalandık daha rahat geçirmemize neden oluyor. O yüzden bu tür değiştirebileceğimiz şeyleri bir an önce değiştirmek, diyet yapmak, kilo vermek, vücut kitle indeksimizi azaltmak bunlar da yine tabii bu hastalıktan ve hastalıklardan korunmak için önemli.
Peki herhangi bir belirti olmadan bir kalp hastalığımız olabilir mi? Bir de o sinsi olanlar var değil mi?
Tabii ki olabilir. Eğer ailede varsa bu çocukluk yaşlarından itibaren aslında bu hastalıklar bizde başlıyor. Özellikle diyete dikkat etmeyen ve stresli yaşamı olan ve sigara içen kişilerde bu hastalık belirtileri sinsisi ilerliyor. Kalp damarlarımızda...
Yani bir göğüs ağrımız yoktur, işte kesilmiyoruzdur, takılmıyoruzdur belki ama gerçekten kalp damar rahatsızlığımız olabilir değil mi?
Tabii ki olabilir. Yani bunu dediğim gibi bu rahatsızlık başlıyor aslında. Biz ne kadar az dikkat edersek bu durum o kadar hızlı ilerliyor ve kalp damarlarımızda yağlanmaya neden oluyor. Bu yağlanmalar daha sonra artarak damarlarımızda daralmalara neden oluyor. %70'in altındaki daralmalar genelde bizde bir belirti vermiyor. Yani o %70'in altında daralmayla hayatımızı...
%70'e kadar belli etmiyor yani.
Çoğunlukla belli etmiyor ve hayatımızı bir şekilde idame ettirebiliyoruz ve belirti vermiyor aslında. Ne zaman ki yoğun bir stres yaşadık ya da ciddi bir efor sarf ettik. Bu tür durumlarda bu yağlanma dediğimiz darlıklar yırtılıyor. Aynı vücutta ya da dışarıda elinizi kestiğinizde kan toplandığı gibi damar duvarında da kan elemanları buraya toplanıyor ve damarı tıkayabiliyor. Ve hasta o anda kalp krizi geçirebiliyor.
Geçirebiliyor
evet,
ani.
Hiçbir belirti vermeden evet bu tür durumlar yaşayabiliyoruz.
Peki siz bir kardiyolog olarak check-up'ı kimlere öneriyorsunuz?
Check-up özellikle bu risk grubunda olan kişilere öneriyoruz.
Bir aile yani, öyküsü de varsa değil
tabii
mi?
Tabii ki. Öncelikle aile öyküsü ve dediğim gibi sigara başta geliyor. 40 yaşın üzerinde erkekler ve dediğim gibi yine menopoz sonrası bayanlarda. Çünkü menopoza kadar kadınlarda hormonal denge kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini çok çok azaltıyor.
Sonraki hormonal değişiklik.
Aynen öyle. Ne zamanki hormonlar düzeni bozuluyor veya kişi menopoza giriyor. bu koruyucu etki ortadan kalkıyor ve bayanlar da yine erkekler kadar risk grubuna dahil oluyorlar.
Dahil oluyorlar. Peki hipertansiyon nedir? Biraz da ondan bahsedeyim. Hipertansiyon ve belirtileri nelerdir?
Hipertansiyon kişinin dinlendikten sonra ortalama 5 ila 10 dakika dinlendikten sonra ölçülen tansiyon değerinin 140 ila 90 milimetre civarının üzerinde ölçülmesidir ama sürekli.
Herhangi bir aktiviteden sonra mı, dinlendikten sonra derken yani mesela bir yürüyüş sonrası, dinlenmek sonrası mı?
Hayır, yani illa aktivite yapmamız şart değil. Dinlenim tansiyonunu ölçülmesi gerekiyor. Yani yürümeden de diyelim ki oturduk ama bir 5-10 dakika dinlendik. Ondan sonra ölçülmesi gerekiyor. Yani bir yerden geldik ya da herhangi bir efor sarf etmedik, herhangi bir iş yapmadık ama diyelim ki mutfaktan oturma odasına geldik, oturduk, otur oturmaz tansiyonumuzu ölçmüyoruz.
Ha, 10 dakika sonra.
Yaklaşık 5-10 dakika dinleniyoruz, sonrasında ölçüm yapıyoruz.
Kaçla kaç arası dediniz?
Her iki koldan ölçüm yapıyoruz ve bu süreklilik arz etmesi gerekiyor. Tek ölçüm yine tansiyon
demek. Devamlı ölçmek gerekiyor.
Evet, yani bir hafta 10 gün takip istiyoruz. Takipte sürekli bu tansiyon değerlerinin 14 büyük tansiyonun 14 küçük tansiyonun 9'un üzerinde olduğu durumlara biz hipertansiyon diyoruz ve tedavisinin yapılması gerekiyor.
Peki burada kimler risk grubunda?
Burada yine bizim dediğim gibi kalp rahatsızlığı risk grubundaki kişilerle aynı aşağı yukarı. Çünkü 40 yaş dediğimiz bir kritik bir yaş var. Onun üzeri dediğim gibi yine risk grubunda. Yine diyabet, vücut kitle indeksinin yüksek olması ve çok fazla tuz tüketimi. Türk toplum olarak çok tuz tüketiyoruz. Bunun azaltılması
daha
gerekiyor.
Daha tasmadan tuz döküyoruz değil
kesinlikle
mi ya sofrada?
Öyle bir ön yargımız var. Yemek tuzsuzdur diyerek tuz ekliyoruz. Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir tuz tüketimimiz var. Bunu azaltmamız gerekiyor. Ama damak tadı diyelim. Bir de tabii bizim kullandığımız turşu, salamura, peynirler. Bunlarda da zeytinler yine çok fazla tuz var. Dediğiniz gibi bir de biz yemeğe bakmadan tuz ekliyoruz.
Peki hipertansiyonun tedavisi nasıl yapılıyor?
Hipertansiyonun tedavisi tansiyonu kontrol altına almaktan geçiyor.
Nasıl alınabilir tansiyon kontrol altına?
İki yöntem var. Birincisi hayat tarzı değişikliği dediğimiz. İşte bu değiştirebileceğimiz durumları değiştirmek gerekiyor.
Beslenmek, mesela, işte sigarayı bırakmak,
kilo vermek, sigara, spor yapma. Dediğim gibi vücut kitle indeksi eğer çok yüksekse bunu aşağılara çekmek.
Hipertansiyon kontrol altına alınabilen bir şey yani değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki. Yani bu kişinin genetik yapısı ve dediğim gibi hayat şekliyle de alakalı. Herkese aynı tedaviyi uygulayamıyoruz. Kimisi hayat tarzı değişiklikleriyle biz tansiyonu normale getirebiliyoruz.
Kimisi ilaç.
Kimisi de bu yeterli olmuyor. Tansiyon değerleri eğer çok yüksekse 1, 2, 3 duruma göre ilaç miktarını artırarak bu tansiyon değerlerini normal seviyelere getirmeye çalışıyoruz.
Peki geçici tansiyon yüksekliği diye bir şeyden bahsetmişiz. Yani hipertansiyonun geçici olduğu durumlar var mı ya da bizi yanılttığı?
Yani hipertansiyonun geçici olduğu durumlar var ama çok küçük bir kesim. %10-15'lik bir kesim geçici. Genelde genç hastalarda, böbrek rahatsızlığı olan kişilerde tansiyon yükseklikleri olabiliyor. Ani tansiyon yükseklikleri. Bunlar bu durum ortadan kaldırıldığı zaman ortadan kalkıyor. Gebelerde yine gebeliğin son dönemlerinde yine olabiliyor. Tansiyon yükseklikleri olabiliyor. Gebelik sonlandığı zaman büyük bir çoğunluğu normale geliyor. Ama yine orada da kalıcı tansiyona dönüşebiliyor. Bir ikincisi özellikle son dönemde bu beslenme tarzı değişikliğimiz ve gençlerde ve çocuklarda oluşan obeziteye bağlı olarak biz çok küçük yaşlarda artık tansiyon görebiliyoruz.
Görebiliyoruz. Kaç mesela?
Yani 15-16'lı yaşlarda bile bazen hastalar tansiyon yükseldi diye yani kişiler tansiyonumuz yüksek ölçüldü.
Peki 14. O yaştaki bir genç hipertansiyon hastası olabilir mi?
Biz buna ikinci hipertansiyon diyoruz. Yani altta yatan bir nedeni oluyor bunların ve bunlar tedavi edildiği zaman geri dönebiliyor. Bunların büyük bir çoğunluğunda genelde obeziteyle ilintili oluyor. Genç yaşta ve çocuk yaşta bu dönemde obezitede bayağı bir artış var. Bundan dolayı da kişilerin yani çocukların,
anne
gençlerin
babalara çok büyük görev düşüyor değil mi?
Evet, kesinlikle beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik,
aktivite
ve bu yoğun sınav stresleri vesaire bu tür durumlarda çocukların hani kilo alması vesaire
şehir çocuğu olmak da tabii ki hareketsizliği tetikliyor. O yüzden çok büyük görev düşüyor anne babalara özellikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Çok kıymetli bilgiler aldık kalp damar sağlığımızla ilgili.